Ayrım 25.
Sayfa 232. Bu bilgiler sayesinde önce bütün dünyayı, sonra da bütün evreni denetimleri altına alabileceklerini vehmeden bir takım deliler çıkabilir. Napolyon, Hitler, hatta bir söylentiye göre Stalin fala inanırmış. Gülünç bir beklenti. Bu senaryonun bir tek noktasını, virgülünü bile değiştiremeyeceğimize göre ne işimize yarayacak bu bilgi? Artık hiçbir şey yapamayacağımızı görüp daha fazla hüzünlenmekten, kıçüstü oturmaktan başka. Ama hayır, ona sihirli küreyi göstermemeye kararlıyım. Bu onu çıldırtabilir. O küre gerçekten inanılmaz bir şey. Frigyalıların tabletlerinde sözü edilen küre bu küre olsa gerek. Onun burada, benim yanımda kaldığı ilk gece yaşadıklarımı anlatamam sana. Daha önce hiç öyle bir heyecan hissetmemiştim. Zaman zaman ölecek gibi oldum. Keşke sen olabilseydin yanımda. Sözü çok mu uzattım? Hep ondan mı söz ettim? Hayır, lütfen kızma. Bu mektuptaki her şeyin, bütün yazdıklarımın gerçekte onunla birlikteliğimize bir kılıf oluşturmak, örtmek, gizlemek, seni şaşırtmak için uydurulmuş bir senaryo olduğunu söyler gibisin. Bu kadar acımasız olma. Ben yaşını başını almış, düşünme yetisine sahip sıradan bir arkeolog olabilirim. Ama aynı zamanda doğanın herkese cömertçe dağıttığı başka bir yeteneğim daha var. Ben aynı zamanda yaşlı başlı da olsam bir erkeğim. Şaşırdın mı böyle konuştuğum için? Gerçi bu yeteneği öyle her zaman kullanamıyorum. Senin yanında bile. Bunu sen de biliyorsun. Ama yanıldığın bir şey var. Evet, güzel bacaklara bayılırım. Onun da çok güzel bacakları var. Güzel göğüslere bayılırım. Onun da güzel göğüsleri var. Şu insanın ısırırken dişini kamaştıran sert Ankara armutlarını andırıyor. Ve dudakları ve... Ama için rahat olsun. Ona sadece güzel bir antik çağ yontusunu seyreder gibi bakıyorum. Beni asıl baştan çıkaran şeyin ne ya da kim olduğunu sana bile itiraf edemem. Çünkü sen aynı zamanda benim vicdanımsın, iç yüzümsün. Ayrıca seni her zaman bu senaryoların dışında tuttuğumu sakın unutma. Sen bambaşkasın. Sen hep benimleydin. Benimle olacaksın. Ezelde ve ebette. Seni zamanın herhangi bir boyutunda, velev benim bir fotokopi kaydım bile olsa, sakın bir başkasıyla paylaşma fikrini benimseyebileceğime inanma. Seni adıyla sanıyla yazmış, şuralarından buralarından şapur şüpür öperim. Senin akıllı delin. 20. Mektubu okuyup bitirdiği zaman kafası allak bullak olmuştu. Dayısının ve Marek'in kuramlarından bir şey anladığını söyleyemezdi. Aslında salt bir düş ve düşünce oyunu bir çeşit entelektüel mastürbasyon olarak oynadıkları oyunun incelikleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığı halde iki büyük satranç ustasının çatışmasını izleyen tarafsız bir gözlemci gibi belki bu ütopik tartışmadan da bir çeşit soyut zevk aldığını iddia edebilirdi. Ama tartışma kavramlardan çıkıp da somut bir takım beklentilere dönüşünce iş değişti. Telaşlandı, korkmaya başladı. Ne olabileceğini, nasıl olabileceğini kestiremiyordu. Ama kristal kürenin dayısının son mektubunda belirttiği şekilde insanlığın geleceği açısından bir kobalt bombası kadar önemli bir tehdit oluşturabileceğine dair sezinsemeler uyanmıştı içinde. Anlayabildiği kadarıyla Marek, o kürenin varlığını ve ne işe yaradığını Türkiye'ye gelmeden önce biliyordu. Buraya da onu bulmak amacıyla gelmiş olmalıydı. Dayısının yazıları belki ona yol göstermiş, fikir vermişti. Ama onun niyeti soyut bir tartışma yapıyor görünürken aslında gerçek ve somut bir takım sonuçlara ulaşmaktı. Dayısıysa bir rastlantıyla çadır büfedeki kızın aracılığıyla o billur topa sahip olmuş ve o da yeni bulunan tabletlerden öğrendiği bilgilerden yola çıkarak onun nasıl bir tehlike oluşturabileceğini keşfetmişti. Ne var ki o da kürenin işlevini hangi mekanizma sayesinde yerine getireceğini bilmiyordu. Bir şeyler noksandı. O noksanlığın ne olabileceği hakkında küreyi daha önce görmediği için Marek'in de bir fikri yoktu herhalde. Oysa o biliyordu. Daha doğrusu bildiğini sanıyordu. Kürenin ekvatorundaki girinti küre eline geçtiği günden beri kafasını kurcalıyordu. Bu girintiye bir çember yerleştirilmiş olmalıydı. Bu çember aracılığıyla küre belki de bir aygıta bağlanıyor ve o aygıt kürenin içindeki gücü harekete geçiriyordu. Ama bu çember ortada yoktu. Kayıptı. Aklını karıştıran bir başka şey de ikinci bir kürenin var olup olmadığıydı. Öyle ya da böyle kütüphanenin çekmecesinde sakladığı kristal kürenin Marek'in aradığı nesne olduğunu biliyordu artık. Marek'in kürenin dayısında olduğundan haberi vardı herhalde. Ya da en azından onu bulacağından emin görünüyordu. Öte yandan onu ele geçirse bile kullanabilmesi ya da çalıştırabilmesi için gerekli olan aygıtlara da sahip olması gerekiyordu. Ve dayısını Nemrut Körfezi'nin dibindeki antik kente bir dalgıç indirtip araştırma yaptırması için zorlamasının sebebi de anlaşılan buydu. Bu araştırma yapılmış mıydı acaba? Bunu öğrenmenin tek yolu Yeni Foça'ya inip deniz malzemeleri satan adamla konuşmaktı. Saatine baktı, 2'yi geçiyordu. Akşamüstü gidip adamı görecekti. O zamana kadar yatıp biraz dinlenmeye karar verdi. Buna gereksinmesi vardı. Yatağının üstüne öylece attı kendisini. Hemen sızacağını sanıyordu. Oysa gözleri yavaş yavaş kapandığı halde beyninin çalışmasına bir türlü engel olamıyordu. Bilinçsiz bir çabaydı bu. Sıcak giderek artıyor, sıcakla birlikte yükselen havanın nemi sanki bütün düşünme yetisini yok ediyor, buharlaştırıyor, gözlerinin önünde yarı saydam bir sis perdesi oluşturuyordu. Bu perdenin arkasında Marek, Nemihan, bakkalın kızı, plajda mini eteklerini savura savura fütursuzca ortalıkta dolaşan, duşun altına girip çevredeki aç gözlü oğlanlara aldırmadan saçlarını şampuanlayan, oralarını buralarını yıkamaktan çekinmeyen bikini mayolu kızlar, hatta çadır büfede hasır iskemlesinin üstünde bağdaş kurmuş oturan, gözleri öfkeden kızarmış bir yeni yetmek küçük kız, kışkırtıcı pozlara girerek baştan çıkarmaya çalışıyorlardı onu. Bu hengamenin içinde ona hep iğrenç görünmüş olan bir çiftleşme pozisyonunda çırılçıplak, dört ayak ortalıkta dolaşan eski karısı bile vardı. Onları görmemek, düşünmemek için ellerini gözlerine kapattı nafile. Bir yandan da mazeret ararcasına hesaplar yapıyordu aklından. Bir kadınla yatmayalı neredeyse 5 ay olmuştu. Onun yaşında, onun konumundaki bir erkek için gülünç sayılması gereken utanılası mastürbasyonları, düş azmalarını bir yana bırakırsa tam bir keşiş hayatı yaşamıştı bu süre boyunca. İçindeki karmaşayı böylesine ilkel nedenlere bağlayamazdı. Gemide uzun yolculuklar sırasında bu yüzden çileden çıkanlarla çok karşılaşmıştı. Sıra şimdi kendisinde miydi? Delirmiş miydi yoksa? Ne zamandan beri? Saçma dedi. Delirmiş falan değildi. Öyle olsa düşünemezdi. Oysa düşünüyordu. Eğer her şey çok eskiden yazılmış bir senaryonun yeniden yaşama aktarılmasından ibaret idiyse, belki de şu anda bir cinayet işlemek üzereydi. Ya da az sonra taraçaya çıkacak, kendisini aşağıya atacaktı. Saçma diye söylendi yeniden ve bu kez yüksek sesle. Öfkeyle kalktı, banyoya girdi. bir ilaç aldı. Soğuk suyla çabucak bir duş yapıp ıslak ıslak öylece yeniden uzandı yatağına ve bu kez uykudan çok boğuşmaya benzeyen derin ama huzursuz bir uykuya daldı. Uyandığında güneşin doğmuş olduğunu görünce fazla şaşırmadı. Neredeyse 16 saatten beri uyuyordu. Böyle upuzun bir uykuya gereksinmesi vardı. Ama yine de dinlenememişti. Sinirleri gergindi. İçtiği ilk sigara öksürttü. Kahvenin tadı yoktu. Saatine baktı, 7:30. Denize mi gitseydi acaba? Deniz belki sinirlerini gevşetirdi. İçinde gizli bir umut. Belki oradadır. İlk gördüğü sabahki gibi. Gecelerce uykularının arasında bile onu ateşlemiş olan o görüntü, fareli köyün kavalcısı gibi deniz kıyısına doğru çekiyordu onu. Ayağına mayosunu, üstüne en temiz şortunu geçirerek öylece fırladı dışarıya. Çadır büfedeki küçük kız sırtında hep aynı, iyi beslenmemekten ötürü parşömenleşmiş çocuk cildini açıkta bırakan salkım saçak, buruşuk, kirli fanilesi, kıçında orası burası yırtık eski soluk bir blue jean, ayağında partallaşmış plastik papuçlar, acınası bir boynu bükülmüşlükle duruyordu karşısında. Sarı Volvo'yu yukarıdan inerken fark etmiş ve hemen fırlamış olmalıydı çadırından. Yüzü sararmış, dudakları simsiyah. Neyin var senin? Yine mi hastasın? Hastam hasta değilim. Sonra ona doğru birkaç adım attı, durdu, ölgün bir sesle. Hasta değilim diye yineledi. Hem benim için gelmediğini biliyorum. Artık beni hiç sevmiyorsun. Yanağımı bile okşamıyorsun. Buraya o kadın için geldiğini biliyorum. Yok, yanılıyorsun. Ben... Olsun. İstersen onunla ol. Ama ne olur beni de biraz sev. Sen benim çocuk olduğumu söylüyorsun. Ama ben çocuk değilim. Ben o kızlardan daha çok, daha güzel sevebilirim seni. Bu sözleri kimsenin duymadığından emin olmak için elinde olmadan sağına soluna bakındı. Ötede Gazino'nun plajında denize giren birkaç erkenci vardı. Kimsenin onlarla ilgilendiği yoktu zaten. Sen delisin dedi kısık bir sesle. Böyle şeyleri çıkar aklından. Kız dinlemiyordu. Ben büyüyünce Madonna olacağım. Ya da belki Sibel. Benim neyim eksik onlardan? Ben de onlar gibi bütün oğlanları parmağımın ucunda oynatacağım. Ama sen başkasın tabii. O zaman beni sever misin? Hele bir büyü de o zaman bakarız. Ama fotoğrafımı çekeceksin bak. Çıplak. Söz verdin. Ne yapacaksın çıplak fotoğrafını? Kimseye gösteremezsin ki. Olsun. Dergilere gönderirim. Çıplak resimler basan dergiler var. Ben biliyorum. Bir bassalar benim de resmimi. Bu çocuğa acıyor muydu? Bombay'daki kırmızı fenerli evde her gün gözü dönmüş iri yarı Afrikalı gemicilere sunulan onca esmer derili çocuktan ne farkı vardı? Üstelik bu kimse zorlamadan... Ama acaba öyle miydi? Daha önce düşünmemişti. Bu kız sabahtan akşama kadar ne yapıyordu bu uyduruk çadır büfede? Her çeşit insan geliyordu buraya. Hırlısı, hırsızı, köylüsü, kentlisi, kendisi gibi en azından bir zamanlar, bu kadar küçük kızlar karşısında utanç duymadan heyecanlananlar ya da sadece böyleleri karşısında heyecanlanıp erkekliği uyananlar. Kızın çadır büfeyi işleten eniştesi özellikle böylesi müşterileri hoşnut etmeyi de düşünmüş, planlamış olabilir miydi onu buraya oturturken? Kendisini Bombay'daki Aden'de ya da Casablanca'daki bir çocuk fuhuş evinde önüne konulan kataloglardan bir küçük kız ya da oğlancık seçerken görür gibi oldu. İçi bulandı. Önemli bir değişmeydi. Metreslerden söz ettiği için babasına öfkelendiği günlere, yeni yetmeliğinin el değmemiş temizliğine doğru atılmış bir ilk adım, bir dönüştü. Yine de karşı çıkamadı. Bazı kapıları kapatmak istemiyor gibiydi. Tamam dedi. İlk fırsatta çekeceğim. Yarın sabah ya da akşamüstü güneş batmadan gel yukarıya. Çekerim dedim, çekeceğim. Kızın yüzü birden aydınlandı. Yerinden fırladığı gibi boynuna atıldı. Tam o sırada Nemihan yanında kızıl saçlı bir adam merdivenlerden aşağıya plaja doğru inmekteydi. Bir an bakışları karşılaştı. Genç kadın başını çevirdi. Yanındaki kızıl saçlı adamın koluna girerek daha önce hiç karşılaşmamışlar, tanışmamışlar, hiç konuşmamışlar gibi yüzünde en küçük bir tanışlık anlatımı belirmeden yanlarından geçip gitti. Küçük kız da fark etmişti onları. Nemliha'nın selam bile vermediğini görünce önce şaşırdı, sonra sevindi. Yüzünde gülücükler açarak ayak parmaklarının ucunda yükseldi, kollarıyla sıkı sıkı sarıldı beline. Makineni alıp gelsen, burada çeksen ne olur resmimi? Hemen şimdi, bak hava ne güzel. Nasıl olsa taksin var. Gözleri ve aklı henüz Nemliha'nla yanındaki kızıl saçlı adama takılıydı. Canı sıkılarak biraz da sert bir hareketle onu kendisinden uzaklaştırdı. Burada herkesin ortasında olmaz. Üstelik çıplak çekilmek istiyorsun. Herkes başımıza üşüşür. Çadırda çeksen? Olmaz. Gece çeksen ne olur? Senin flaşın yok mu? Flaşla güzel çıkmaz. Sesini çıkarmadı kız. Düş kırıklığına uğradığı belli oluyordu. Başını sallayarak düşünceli düşünceli uzaklaştı. Nemlihan kızıl saçlı adamın yanında kenardaki beton çıkıntının üzerine sırt üstü uzanmıştı. İlk gördüğü günkü gibi. Üstsüzdü. Ayağının birini kıvırmıştı. Kızıl saçlı adam bir şeyler anlatıyordu. Nedense kendisiyle küçük kızdan söz ediyorlarmış gibi geldi ona. Sarı Volvo'yu belediyenin yanındaki sokağa park ederek dışarı çıkar çıkmaz bardaktan boşanır gibi indi üzerine sıcak. Boğucu bir rüzgar esiyordu yukarılardan denize doğru. Küçük dükkanlarda hasır iskemlelere çökmüş insanlar, çarşının ortasında şaşkın şaşkın bir o tarafa bir bu tarafa giderek dolaşan yabancılar gevşek, yılgın ve uykulu gözlerle seyrediyorlardı. Kasabaya su veren iki kuyudan biri çökmüştü. Çeşmelerin önünde ellerinde plastik bidonlarla bekleşenlerin kuyruğu uzamaktaydı. Uzunca bir zamandan beri gelmemişti buraya. Deniz ve av malzemeleri satıcısı adam bir oğlan çocuğuna küçük bir kavanoz dolusu canlı balık yemi satmakla meşguldü. Onu karşısında görünce müşterisini bırakarak döndü. Hayrola dedi. Bu sıcakta ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu? Solucanlar birbirlerine dolanmışlardı kavanozun içinde. Kıvır kıvırdılar. Çocuk cebinden çıkardığı bumburuşuk kağıt paraları saymaya çalışıyordu. Adam çocuğun elinden 100.000 liralık bir banknot aldı. 50.000 lira yeter dedi. Sonra tekrar ona döndü. Ne zamandır görünmüyordunuz? Umarım alışmışsınızdır artık köyümüze. Alıştım evet tabii. Foça'yı çok seviyorum. Eskisini de yenisini de. Bütün bu kıyıyı, her şey, her yer çok güzel. Dükkan sahibi soylu bir insan bir çeşit aristokrat havası takınmaya özeniyordu. Kendisini öteki çarşı esnafından farklı gördüğü belliydi. Eskiden CHP'liymiş, şimdilerde ise her şeye ve herkese muhalifti. Dayısını tanıdığı için onu da buralı müşterileriyle bir tutmuyor, ona ayrı bir değer veriyordu. Dünyayı gezip görmüş bir adamdı o ne de olsa. Gerçi kaptan değil çarkçıbaşı olduğunu birkaç kez anlatmaya çalışmıştı ama onun kendisini kaptan diye çağırmasını engelleyememişti. İlginç bir insandı. Kendine özgü bir düzen ve ahlak anlayışı vardı. Karşısındakinin ne söylediğiyle hiç ilgilenmezdi ama ne var ki onu kendisiyle aynı ayarda saydığı için olacak dünyanın hiçbir yerinde bizdeki kadar düzensizlik, ahlaksızlık, kendini bilmezlik olamaz şeklinde özetlediği toplumsal düşüncelerini en azından bir baş sallamasıyla olsun onaylamasını beklerdi. Anladığı kadarıyla pek dindar biri değildi. Hatta cuma günleri herkesle birlikte hemen iki adım ötedeki çarşı camiine gideceği yerde namazdan yarım saat önce dükkanını kapatıp ortadan kaybolduğu dikkatinden kaçmamıştı. Buna karşılık Basü Badel Mevte inanıyordu. Biraz dinsizce bir inançtı bu. Sabah sabah içtiği iki kadeh konyağın da etkisiyle bazen sandalyesinde iyice geriye kaykılır, sesini alçaltır. Bundan önceki gelişimde ben bir satraptım kaptan derdi. Astığım astık, kestiğim kestikti. Bu heriflerden memleketi kurtarmak için şimdi de başka çare yok. Sonra çok daha gençtim o zamanlar. Haremimde hepsi de ecnebi güzel güzel kızlar doluydu. Buraya gelenler gibi aşüftelere yer vermezdim tabii. Ne haremimde ne de başka bir yerde. Adamcağızın bu tür saplantılarını hoş görmek koşuluyla çarşı içinde bitişik dükkandaki kasap ısmarladığı etleri hazırlayıncaya kadar oturup bir fincan kahve içerek gevezelik edebileceği, pek sıkılmadan vakit geçirebileceği tek insan oydu. Ayrıca çarşının en temiz, en serin dükkanı da onunkiydi. Adam bu ara 100 bin lirasının üstünü eline sıkıştırdıktan sonra küçük müşterisini başından savdı. İskemlesini çekerek karşısına geçti. ''Her şey yolunda mı?'' dedi. ''Sanki canınız bir şeye sıkılmış gibi.'' ''Yok, önemli bir şey değil. Sadece bir şey sormak istiyordum size. Siz dayımı iyi tanırdınız değil mi? Geçen gün kitaplığını karıştırırken elime notları geçti. Sizden söz ediyordu bir yerinde.'' Adam düşünür gibi yaptı. ''Olabilir.'' dedi. ''İyi tanıyordum diyemem tabii ama tanırdım kendilerini. Biliyorsunuz, zaman zaman buraya gelirdi. Dertleşirdik. Çok değişik düşünceleri olan tuhaf bir adamdı. Filozoftu. Kimilerine ters gelebilirdi. Ama ben severdim, takdir ederdim. Uyanık, aydın, ilerici bir insandı. Şimdi neden gerekti acaba bu soru? Bildiğiniz gibi dayım gençliğinde bu bölgede yapılan kazılarda bulunmuştu. Geçen gün bizim yöneticiyle konuşuyorduk. Dayımın bu yöreyle ilgili bir kitap yazmakta olduğundan söz etti. Notları, dosyaları arasında bununla ilgili bir şey bulamadım. Bu arada dikkatimi çeken başka bir şey oldu. Ölümünden 15-20 gün kadar önceymiş sanırım. Buraya gelmiş ve sizden bir dalgıç bulmanızı rica etmiş. Adam şaşkınca baktı yüzüne.